İsim, şehir.
Ben sayıyorum, ben. Hadi hadi say. Dur.
Harfimiz Ç. İsim. Yıllar boyu Asya'nın göz alabildiği düzlüklerinde göçebe yaşamış atalarımızın yoldaşı olan atlar, konar göçer kültürün ve günlük yaşamında önemli parçası olmuştur. Tam da bu noktada bu yoldaşlığın simgelerinden biri, Öztürkçe olan Çağatay ismi ilk anlamıyla yavru at, tay anlamlarıyla kullanılır. Cengiz Han'ın oğlunun da adı olan ismimiz, Moğollar arasında yiğit, mert, güçlü kuvvetli delikanlar için bir sıfat olarak da kullanılmıştır. Boy boylar, soy soylar, kahramanı Cengiz Han olan hikayenin birinde şöyle geçer. Cengiz Han'ın hanımı Börte Hatun, ileride adı Çağatay olacak çocuğuna hamiledir ve Han aylardır cenkte ter dökerken Karakurum'daki Börte Hatun'un hamileliği uzun sürmüştür. Bugün tıbbın açıkladığı bu 42 hafta süren gebelik olayını o zamanın hekimleri, hatta danıştıkları matematikçileri bile açıklayamayınca, ağzı torba olmadığı için büzülemeyen insanlar Börte Hatun için ileri geri konuşmaya başlar. Olay Asya'nın bozkırlarında savaşan Cengiz Han'ın kulağına gider. Başkente dönen Han, söylentileri bilir bilmesini ama yeni doğum yapmış karısına ve akça pakça oğluna bakıp ahaliye inat bu çocuğun adını Çağatay koyar. Derler ki Çağatay, masum, lekesiz, yiğit, mert anlamına geliyormuş ve koca Han tebaasına ders vermek için bu adı koymuş. Erkek çocukları için yaygın olarak kullanılan bu isim Doğu Asya Türklerinin kurduğu devletin de adıdır. Hatta bu devletin kullandığı Çağatay Türkçesi, Asya'daki Türkçenin edebi bir dil olmasına kaynaklık etmiştir. Bu isim, Çağ, Atay şeklinde alındığında, çağın gereklerine uygun davranan, çağdaş, modern, ileri görüşlü anlamlarına geldiği de söylenmektedir. Şehir. Çanakkale. Tarihte eşine az rastlanan karşılaşmaların, sonu barıştan da öte dostlukla biten savaşların, iki yakayı bir araya getiren bir boğazın, deniziyle, güneşiyle tadına doyulmaz manzaraların diyarına, Çanakkale'ye gidiyoruz. Hem Asya'da hem Avrupa'da toprakları bulunan, kıtalar arası da diyebileceğimiz iki şehrimizden biridir Çanakkale. Türkiye'nin en batısı olarak bilinen Gökçeada ile Ege'deki diğer büyük adamız Bozcaada bu şehrin sınırları içindedir. Daha neler yok ki Çanakkale'nin sınırlarında? Haydi, zamanın bir ucundan tutup tarihi bir yolculuğa çıkalım. Şehrin bilinen tarihi M.Ö. 6000'de Ayvacık ilçesinde başlar. Önceleri mitolojik bir efsaneden yola çıkılarak Hellespontos, sonra da kurucusundan dolayı Dardanel adını alır. Şehir çok kere depremle yerle bir olup yeniden kurulur. Stratejik bir bölge olması nedeniyle Hititlerden Lidyalılara, Troyalılardan Aka, Yunan ve Roma imparatorluklarına kadar birçok uygarlığın hakimiyetine girer. Ve bu istilalar sonucunda yeni kültürlerle tanışan şehir bir medeniyetler geçidi haline gelir. Truvalı Paris'in Kral Menelaos'un karısı Helen'i kaçırmasıyla başlayan ve 10 yıl sürdüğü iddia edilen Truva Savaşları bu topraklarda gerçekleşmiştir. Anadolu'lu büyük ozan Homeros, bu olaydan esinlenerek modern edebiyatın ilk kaynağı İlyada ve Odessa destanlarını bu topraklarda kaleme almıştır. Türklerin Çanakkale'yi keşfi beylikler döneminde Çaka Beyliği ile olur. Osmanlılar döneminde şehrin tamamı Türklerin eline geçer. Bir görüşe göre şehrin adı önemli kalelerinden biri olan Çanak Kalesi'nden, başka bir söylentiye göre de bölgede gelişmiş olan Çanak Çömlek Zanaati'nden gelir. Çanakkale, 20. yüzyılda yine bir savaşla hem de kıran kırana bir vatan savunmasıyla karşı karşıya kalır ki, burada verilen mücadele Kurtuluş Savaşımızın da ön sözü olacak niteliktedir. İşte tam da bu noktada Ece Abat'ın mavi sularına yüzünü döndüğü Kilitbahir Tepesi'ndeki Dur Yolcu anıtı belki de Çanakkale'yi en iyi anlatan dizelerdir.
Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğim eyvah. İçimde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı, gençliğim eyvah. Anne ben gidiyorum düşmana karşı, gençliğim eyvah.
Gelelim Çanakkale'nin doğasına, havasıyla suyunun uyumuna. Ege ve Marmara'ya kıyısı olan şehrin birbirinden güzel koyları içinde Anzak ve Kadırga koyları, tarihe bıraktığı izlerle ve muhteşem manzarasıyla görenleri büyülüyor. Çanakkale'nin gizli cenneti sayılan Ayazma Pınarı ve Mıhlı Şelalesi yine doğanın cömertliğini bir kez daha gösteriyor. Bunların yanı sıra oksijeni ve akarsuyu bol, efsaneler diyarı Kaz Dağları, ünlü filozof Aristo'nun mekanı Assos, Gökçeada Tuz Gölü ve Sualtı Parkı, Kaplıcaları, adına türküler yakılan Aynalı Çarşısı, Orman Kampları ve dahası. Neresinden başlarsak tarihi bir efsaneye denk geldiğimiz, nereden baksak doğasına hayran kalacağımız bu şehri iyisi mi gelip bir görün. Buralara yolunuz düşmüşken, Truva atını görmeden, hikayesini bir bilenden dinlemeden gitmeyin. Çanakkale şehitliğini de ziyaret edip, bir hilal uğruna nelerin yaşandığını yerinde görün diyelim. Dağ bayır gezmekten, koy koy dolaşmaktan yorgun düşmüş olabilirsiniz. Biraz da Çanakkale'nin mutfağına doğru geçelim. Bu şehre gelmişken ne yenir derseniz, Türk, Rum, Trakya ve Ege lezzetlerinin sentezi gibidir oğmaç ya da iskorpit çorbasıyla açılışı yapalım. Ardından bol sarımsaklı yoğurt eşliğinde ıspanak sarması, patlıcanın yeniden hayat bulmuş hali tumbi ve kapama, bir çeşit mantar yemeği olan melkiyi, çırpmayı ve metez adıyla anılan mantıyı da ekleyelim. Üstüne de peynir tatlısı yedik mi, biz erelim muradımıza, dileyenler çıksın kerevetine.
konuşurken ben gör dedim mi yarim, evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim var. Yedeğimin içinde mavi boncuk nazarlı, benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim var.
Çınar. Ağaçlardan bir ulu ağaç. Dalları arşa doğru uzanırken, kökleri toprağa sımsıkı tutunmuş, yüzyıllara, rüzgara, sele, kavuran güneşe, akıp giden zamana meydan okumuş. Birçok efsanenin içinde gücün ve bilgeliğin sembolü olmuş. İşte Anadolu'nun ihtiyar gölgeleri, çınar ağaçları.
Bir çınar gibi göğe dururum. Ne yıkılırım, ne sökülürüm. Ne hasret yıkar, ne ayaz yakar. Baş eğmem, bir tek yöne dururum. Rüzgarım çalar, dallarım söyler. Gönlümü kırma, sazdan olurum. Paye verip de paya pay katma. Çoğu istemem, azdan olurum. Ne yazım vardır, ne kışım vardır. Yüreğim hardır, yanar dururum. Dost bilene hep yerim vardır. Şu gönlüm handır, köle olurum. Selam bahara, selam hazana. Çiçek açın siz, sizden olurum. Ben kök salmışım kara toprağa, sus deme sakın, sözden olurum.
Görkemli dallarıyla, heybetli görünüşleriyle medeniyetlerin hafızası olan çınarlar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın kadim bitkileri arasındadır. Her türlü toprakta, çetin hava koşullarında yetişen çınarlar, ormanlık alanlardan ziyade şehir merkezlerinde sık rastlayacağınız ağaçlar arasındadır. Yeter ki verecek bir yudum suyunuz, görecek bir parça gün ışığı olsun. Dalları dağınık, kökleri sağlam, hızlı büyüyen ve her mevsim ekilebilen bu ağaçlar genelde tohumdan üretilir. Kirli havayı filtretmekte çok usta olan çınarların kalın ve geniş gövdeleri uzun yaşamalarının sırlarından biridir. Yaşlı çınarların içi çürüyüp boşalsa da yaşamlarını sürdürür. Kütük sürgünü verebilen bu ağaçlar bağlı bulunduğu familyanın günümüzde yaşayan tek üyesidir. Bu dev ağacın minik dikenli görüntüye sahip meyveleri, bahar aylarında yaprakları yeşile durmuşken beyaz çiçeklerle sürgün verir. Ülkemizde birçok şehirde tarihi çınar adı altında neredeyse 1000 yıllık çınarlara rastlayabilirsiniz. Çınar, mitolojiden halk ve divan şiirlerine, efsanelerden halk hikayelerine kadar birçok anlatı içinde de geçmektedir. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in rüyasında gördüğü dev çınar ağacı, kuracağı devletinin imparatorluğa yükseliş hikayesine yorulmuş, bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi çınar olmuştur. Çınar odunu mobilyacılıkta, çeşitli alet saplarının üretiminde ve yakacak olarak kullanılmakla birlikte uzun yıllardır alternatif tıpta da yer edinmiş bir bitkidir.
da yeşil çınarlar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nananay topkah küldüm. Sen nanay, nanay, nanay, topkah külüm sen nanay.
Hayvan. Dünyanın kaydedilmiş en hızlı kara memelisi Usain Bolt'a ait 100 metrede 9.58 saniyelik rekoru katlayarak kendi sınıfında yeni bir rekor kırdı. Özel bir doğa dergisi tarafından hazırlanan 100 metrelik çim parkuru 5.98 saniyede tamamlayarak birinci olan dünyanın benekli füzeleri çıtalar. Afrika düzlüklerinin etoburları çitalar, ince ve hafif kemikleri sayesinde 3 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabilir. Saatte 120 kilometre hızla koşabilir. Çitalar 460 metreden fazla koştuklarında vücut ısıları 46 derecenin üstüne çıktığı ve beynine zarar verdiği için genellikle 1 dakikanın altında bu eforu sarf ederler. Kalabalık bir sürü içinde cüssesine en uygun olan avı seçer ve o noktaya odaklanır. Uzun güçlü bacakları esnek omurgalarıyla uzun sıçrayışlar yapabilir. Kısa zamanda hızlanan, geri çekilebilir tırnaklarıyla her zemine kolayca tırmanan, uzun ve kıvrılabilen kuyruklarıyla dengeli manevralar yapabilen bu kediler neredeyse kusursuz birer avcıdır. Çene kemiklerinin yapısı ince olduğundan avının sadece kolay çiğnenebilen yerlerini tüketir, gerisini diğer leş yiyicilere bırakır. Kedigiller ailesinin bu hız tutkunu canlıları yaklaşık 12 ila 15 yıl arasında yaşar. Dişiler sadece çiftleşme döneminde erkeklerle aynı sürüde bulunur. Onun dışında tek başına ya da yavrularıyla yaşamayı tercih eder. Biz iki ayaklıların tersine dişi yavrular ergenliğe yaklaşık 20 aylıkken, erkeklerse 12 aylıkken girer ve annelerinden ayrılır. Benekli anlamına gelen Sanskritçe, çitkara sözcüğünden türetilen isimleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde postlar için hunharca avlandıklarından dolayı nesli tükenme tehlikesiyle yaşayan hayvanlar listesinde yer alan çitaların, geçmişte Anadolu, İran, Güney Asya ve Orta Doğu'da yaşadığına dair kanıtlar bulunmuştur. Eşya. Günümüzde neredeyse her öğün bardaklarca, demliklerce tükettiğimiz çay ilk olarak Çin'de tesadüf eseri bulunur. Çayın bir geleneğe dönüşmesi ve içecek olarak tüketilmesi çaydanlığın keşfiyle başlar ki onun da memleketi tahmin edeceğiniz üzere Çin'dir. Her ne kadar bugün Japonların bir çay festivali olsa da bilinen ilk çaydanlık Çinli Gongchun tarafından Yishin kilinden yapılmıştır. Bu buluşta sıcak suda çatlamayan, çayın rengini, kokusunu değiştirmeden tadını güzelleştiren, bugünkü anlamıyla çayı demleyen bir kap icat edilmiş oldu. İlk çaydanlıklar bugünkülerden farklı olarak tek parçaydı. Bronz başta olmak üzere farklı metallerden ya da porselenden yapılıyordu. Hatta porselenler üzerine sırlı resim ve desen yapmak geleneği o günlerin mirasıdır. O zamanlarda enteresan olarak görülen bu pişirme kabı, 17. yüzyılda baharat yolu aracılığıyla porselen formunda Avrupa'ya gelir ve lüks tüketim malları arasına girer. Hatta bu porselenler birer sanat eseri gibi salonlarda sergilenir. Yine aynı yüzyıllarda Ruslar da dondurucu soğuklarda içlerini ısıtan bir bardak çay için semaverin atasını tasarladılar ve çay geleneğine katkıda bulundular. Çaydanlıkla bizim tanışmamız 1900'lerde çayın gelmesinin ardından gerçekleşir. Pahalı Yemen kahvesine karşılık gelebilecek, artık Rize'de de yetişebilen çay öyle sevilir ki tüketimde dünya birincisi oluruz. Çeşit çeşit çaydanlıkla da bu sevgiseli içinde tanışırız. kazanlısı ıslık çalanı, birer sanat eseri gibi süsleneni, gümüşü, bakırı derken bugünün modern dünyasında elektriklisi, termostusu da hayatımıza girer. Rusya'da, Çin'de ve bazı Avrupa ülkelerinde çaydanlığın ve çayın serüvenini anlatan müzeler kurulur ki, bugün büyük bir pazar haline gelen üretiminin nasıl gerçekleştiğinin izlerini görmek mümkün olur. Sanatçı. Son dönemini adından çokça söz ettiren, hem yazan hem yöneten, aile duyarlılığını ve toplumun dönüşümünü başarılı bir dille aktaran usta yönetmenin bir filmine, hiç değilse dizisine mutlaka denk gelmişsinizdir. Gözleri buğulandıran, izleyenin geçmişine naifçe dokunan Çağan Irmak'tan söz ediyoruz. 1970 İzmir doğumlu olan Irmak'ın çocukluğu ve ilk gençliği Seferihisar'da geçer. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde öğrenciyken çektiği kısa filmlerle çeşitli ödüller alır. Mahallenin Muhtarları, Şaşı Felek Çıkmazı gibi dizilerde yardımcı yönetmen olduktan sonra ilk uzun metrajlı televizyon filmi deneyimi 1999 yapımı Günaydın İstanbul Kardeştir. Yazıp yönettiği bu filmin başrollerinde Volkan Severcan ve Esra Akkaya vardır. Bunu Çilekli Pasta ve Bana Şans Dile adlı yapımlar izler. 2 yıl sonra öyle bir işe soyunur ki Çağan Irmak, seyircileri iple çeker dizinin yayınlanacağı saati. Töreyi ve ağalık düzenini şehirli kafasıyla yıkmaya çalışan, aşk, entrika ve tutkuların çarpıştığı dizi Asmalı Konak. Ekranlarda henüz bu dizinin etkisi geçmemişken, ardı ardına benzer işler yapılırken yeni bir bomba daha düşer. Çok yakın bir tarihi, 70'lerin sonu ve ihtilal dönemini konu alan bir yapımda yine yönetmen koltuğunda görürüz onu. Çemberimde Güloya. İki dizi arasında bir de filmi imza atar. Yazdığı ve yönettiği Mustafa Hakkında Her Şey filmiyle Fikret Kuşkan ve Nejat İşler karşı karşıya gelir.
Kar caysa da vur kıyılarıma yağmuru yağ bana. Solsa da dur kapılarıma müjdeler ver bana. Göğsünde avutsaydın, uzanıp da öpseydin, beni sevseydin, sevseydin, söylemesen de anlardım. Gel kıyılarıma, kapılarıma, gel bana. Odalarıma gel bana, gel odalarıma, uykularıma, gel bana.
Ve 2005, Deniz'in küçük dünyasında hayalle gerçeğin iç içe geçtiği, 12 Eylül darbesinin hayatları ne denli derinden etkilediği, kendi deyimiyle bir Ertem Eğilmez filmi gibi aile sıcaklığında olan ve neredeyse repliklerini ezbere bildiğimiz, yine senaryosunu kendi yazdığı bir film vizyona, daha doğrusu hayatımıza girer. Babam ve Oğlum. Çoğu izleyiciyi yıkıp geçen bu filmi fantastik bir kurgu olan Ulak izler. Büyülü ve ürkütücü, masalsı bir anlatımın iç içe geçtiği film, zamansız ve mekansız bir köyden günümüze çok şey iletir. Bu arada Kabuslar Evi başta olmak üzere dizi çekimlerine ve senaryolarına da devam eder. Çağınırmak, hız kesmeden yaşamlarımızın bir ucundan tutmaya çalışır. Türlü insan profillerini ve derinliklerini irdeler. Sen dizime yattın, ben bir hikaye anlattım ve sen büyüdün. Karda donmak üzeresin, uyumak tatlı geliyor ama sen öldüğünün farkında değilsin. Repliğini duyduğumuzda aklımızda çakan ışık elbette ıssız adamdır. Şehir yalnızlığında aşkı bulup da ne yapacağını bilemeyen bir adamla kadının hikayesidir ki filmdeki her detay yaşamın birebir kesitidir.
Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Halımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana, günahım boynumda. Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kalbim bomboş kaldı sanma, acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana, günahım boynumda. Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La la la la.
Filmleri her seferinde başka bir kapıyı aralıyor gibidir. Dedemin insanları mübadeleyi, tamam mıyız, ötekileştirilmeyi, hayatın bize taktığı engelleri. Unutursan fısılda da hayalle gerçek ekseninde dönen çatışmalarını anlatır. Nadide hayatla içiniz sıcacık olur, uyanınca okunacak bir masalsı anlatımdır Prensesin Uykusu. Benim adım Feridun, Çocuklar Sana Emanet, Bizi Hatırla filmleri yaşamın içinden cımbızla çekilmiş karelerle doludur. Son filmi Sevda Mecburi İstikamet, 1970'lerle 2000'li yıllar arasındaki gitgellerle dolu bir yol hikayesini anlatıyor. Sıcak, samimi bir baba-kız ilişkisini konu alan filmin müzikleri Teoman imzasını taşıyor. Alfabemizin 4. harfi T harfinde durakladık bu hafta. Haftaya hangi isimle, hangi şehirde buluşacağımızı öğrenmek için aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hazırlayan Şengül Ateş. Teknik yapımda Aycan Peren. Mikrofonda Nilgün Yıldırım. İsim, şehir.